Ayrım 9, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 104. Üçüncü gün, sabah. Grete Alfieri üst kata çıktı ama Montanari'yi görmek için odasına gitmek zorunda kalmadı. Onu asansörden inerken karşısında buldu. Gel benimle Grete, sana bir şey göstermem gerek. Montanari geçici bakanlık bölgesine doğru yöneldi ve Grete Alfieri midesinin sıkıştığını hissetti. Hareketli duvarların arasındaki bir koridordan geçtiler. Montanari bir kapıyı açarak kenara çekildi. Gir Greta, senin için bir sürpriz var. Ofis büyüktü ve güzel döşenmişti. Mobilyalar Greta'nın o güne kadar gördüğü en soğuk görünümlü tahta mobilyalardı. Kalın bir halı tüm sesi engelliyordu. Ama elbette ki gazetecinin kafasında bir fırtınaya sebep olan şey mobilyalar değildi. Parlak bir cam bölümünün yanında kusursuz gri takım elbisesiyle uzun boylu ve karizmatik Cattaneo duruyordu. Greta'ya doğru dönmedi. Kim bilir hangi düşüncelerin içinde kaybolmuş, camın ötesinden ufka bakıyor gibiydi. Greta Alfieri'nin keyifsizliği dayanılmaz bir hal aldı. Nihayet Cattaneo onun farkına vardı. Soğuk bir gülümseme ve genel bir nezaket havası takındı. İyi günler Bayan Alfieri. Oturun ve keyfinize bakın. Misafir olan benim. Nitekim burası sizin yeni ofisiniz. Hoşunuza gitti mi? Greta Alfieri bir kararsızlık hissine kapıldı. Belki de halı çok kalındı, belki de başı dönüyordu. Hayatında ilk defa söyleyecek bir şey bulamadı. Gülümseyebilirsin Greta, Montanari çok yakınındaydı. Greta onun her zamanki gibi nane kokan nefesini hissetti. Bu bir terfi biliyor musun? Artık redaksiyonun çilesinden kurtuldun. Greta Alfieri Montanari ile arasına olabildiğince çok mesafe koymaya çalıştı. Kollarını kavuşturdu, üşüyordu, biraz da midesi bulanıyordu. Onu gözden çıkarıyorlardı ama neden? Hemen kendini toparlaması gerekiyordu. Bu artık soruşturmalarla ilgilenmeyeceğim anlamına mı geliyor? Çok akıllısınız Bayan Alfieri, bu işi uzatmak istemiyorum. Cattaneo bunları sırtı cama dönük kadının tam gözlerinin içine bakarak söyledi. Sorunuzun cevabı evet, şu an için siz başka şeylerle görevlendirileceksiniz. Artık haberlerle ilgilenmeyecek ve televizyonda görünmeyeceksiniz. Greta Alfieri duyduklarına inanamıyordu. Cattaneo acımasızca devam etti. Bakın, bunun çok net sebepleri var. Her şeyden önce etik ve evrensel kuralları düşünmeden olaya direkt karıştınız. O cani sizinle iletişime geçti. Sizi oyununda bir taş yaptı. Artık bu davayı objektif bir gazeteci olarak izleyemezsiniz. Ama Cattaneo bir el hareketiyle Greta Alfieri'nin başlamak üzere olan itirazını durdurdu. Sözümü kesmeyin, rica ediyorum. Sanki adımlarını sayar gibi masanın etrafında dönerek sakin bir ses tonuyla tekrar konuşmaya başladı. Size gerçekten de içten olmaya çalışıyorum. Bakın şu an ne düşündüğünüzü biliyorum. İş ahlakı, etik kurallar, profesyonellik, hepsi saçmalık. Bu sektördeki insanların tek ilgilendikleri şey izleyicidir. Ne haberinden ne gazeteciliğinden bahsediyoruz. Televizyon halkın afyonudur. Ne kadar çok afyon varsa o kadar çok reklam satar. Ne kadar çok insan televizyon seyrederse politikacılar, esnaf, modern çağın büyük din adamları ve bu sefil ülkede güneşi ve yıldızları idare eden kast o kadar memnun olur. Montanari nereye bakacağını bilemiyordu. Greta kollarını daha da sıkı kenetledi. Evet Bayan Alfieri, siz haklısınız. Ben aynen böyle düşünüyorum. Seyirci bizim diğer yarımız. Her türlü aracı kullanarak ulaşılacak son nokta. Bir gram öne geçebilmek için bu prensiplerin hiçbirisine karşı gelmekten çekinmem. Cattaneo Greta Alfieri'nin bakışlarını aradı. Kulağa çok kötü geliyor değil mi? Caniye benziyorum değil mi? Oysa bizim çevremizdeki gerçeklik bu. Siz kendinizle böyle bir başarı elde etmek için her şeyi yapmaz mısınız? Kendi programınızı hazırlayıp sunmak için. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Greta Alfieri bakışlarını kaldırdı. O zaman neden diye sordu sessizce. Çok net başka bir sebep var. Hayır denilemeyecek etkili bir kişi tüm ulusal kanallardan bu bulanık olaya önem verilmemesini istedi ve bize açıkça sizi olayın dışında bırakmamızı söyledi. Resmi sebep polisin bu caniyi başrole çıkarmaya engel olmak istemesi ve bunu ona sunan kişinin göz önünden uzaklaşmasının şart olduğu. Ama onunla irtibat halinde olmak soruşturma açısından çok önemli olabilirdi.
Şüphesiz, büyük ihtimalle polisin düşündüğü de bu. Diğer taraftan şimdiden bilgisayarınızla yalnız değilsiniz. Size bilgisayarınız aracılığıyla gelip giden her şey, Sensi'nin ve bilişim ekibinin ekranında da görünüyor olacak.
Bu kontağı devam ettirmek için bir yardımım olabilir ayrıca.
Kattanay yine onun sözünü kesti. Bundan da şüphem yok ama sevgili kızım, gördüğünüz gibi soruşturmayı gerçekleştirenlere göre sizin cömertçe teklif ettiğiniz bu yardım için bir televizyon yıldızı olmanın gereği yok. Aksine onlara göre bu ters bile tepebilir.
Sessizlik esnasında Montanari söyleyecek akıllıca bir şeyler aradı. Ağzına bir nane şekeri atarak Greta'ya biraz daha yaklaştı. Kısa bir sessizlikten sonra Kattanay'ı tekrar konuşmaya başladı.
''Benim kişisel görüşüm ise Greta, sizin birinin kuyruğuna bastığınız yönünde. Ön yargısız değerlendirecek olursak gazetecilik açısından sunuculuğunuz çok iyiydi. Kesinlikle bir kusur bulamam.'' Bize birçok izleyici kazandırdınız ve bu birinin hoşuna gitmedi. Doktor Sensi'nin mesela. Siz bu adamı iyi tanımıyorsunuz. Görevini yeterli destek elde etmeden yerine getirmez. Birçok irtibatı ve önemli tanıdığı olan bir kişidir.
Bu tanıdıklar ve önemli kişiler elbette ki ona küçük bir yardım yapmaktan kaçınmayacaklardı.
Kahretsin, gerçekten de kahretsin diye düşündü Greta.
''Haydi ama moralinizi bozmayın.'' dedi Kattanay'ı babacan bir tavırla gülümseyerek. ''Bizim mesleğimizde şöhreti yakalamak iğneyle kuyu kazmak gibidir. Şimdi size bir el oyundan çıkmak düşüyor. Ama oyun kaybedilmiş değil. Eğer kuralları kabullenmesini bilirseniz kısa zamanda taşları tekrar toplamaya başlayabilirsiniz.''
Greta Alfieri Montanari'nin güven verici gülümsemesini gördü. Kolunu onunkine değdirmemeye çalıştığını, onu desteklediğini göstermek ve cesaretlendirmek için hafifçe sıktığını fark etti.
Oyunu bir el bırakmak tam bir saçmalık. Onu tamamen ve sonsuza kadar dışarıya atıyorlardı.
Greta Alfieri'ne karşılık vermesi, zaman kazanması gerekiyordu, gülümsedi.
''Anlaştık. Bir el zar atmadan bekleyeceğim. Bunun dışında başka bir çarem var mı ki?''
''Uzun sürmeyecek Greta.'' dedi Montanari ve tekrar kadının kolunu sıktı.
''Yeni görevim nedir?''
Greta göğsünde bağlı tuttuğu kollarını açtı, masaya yaslandı ve omuzlarını düşürerek vücudunu hafifçe Kattanay'a doğru eğdi. Bir eliyle de Montanari'nin kolunu tuttu.
''Neyle ilgileneceğim?''
Kattanay tekrar pratik ve karar verici ses tonunu takınarak konuştu.
''Güzel, Federico bana akşam kuşağı için bir program projeniz olduğundan bahsetti. Fikir hiç de fena değil. Gelecek sezon bunu gerçekleştirebiliriz. Bunun üstünde çalışmaya başlayın.''
Greta Alfieri gülümsemeye devam ederken bir yandan da şöyle düşünüyordu.
''Benim için yeni bir program olmayacak. Bunu çok iyi biliyorsun aşağılık herif.''
''Eğer yanlış hatırlamıyorsam benimle ilgili bazı kaygılar vardı.''
''Sizinle ilgili değil, Greta, görüntünüz ve tarzınızla ilgili.''
Kattanay'ı onu dikkatle inceliyordu. ''Belki de sadece saç şeklini ve rengini değiştirmek yeterli olur. Tekrarlıyorum, fikir güzel, gerisi sadece detay.''
Kattanay'ın ses tonundan konuşmanın sonuna gelindiği anlaşılıyordu. Vakit dolmuştu. Konuşma herkesin mutlu olmasıyla son bulmuştu.
''Tüm vaktinizi bu konuya harcayın, güzel bir proje oluşturun ve bana tüm detaylarıyla tam bir program sunun. Üretim maliyetleri, insan kaynakları, gerekli teknik destek, üretim süreci, yani kısaca her şey. Önünüzde 60 günlük bir süre var ve direkt bana bağlı çalışacaksınız. İşinize engel olacak hiçbir üst olmayacak. Seyahat gibi ek giderleriniz olursa bunları özgürce yapabilirsiniz.'' Montanari bu gibi ihtiyaçlarınızı karşılamanız için size bir kredi kartı tahsis edecek. Şahsi harcamalarınız da oradan yapılacak. Size tam bir memnuniyet sözü veriyorum.
Kattanay kısa bir aradan sonra devam etti. Zeki bir kadın olduğunuzdan size hayranlık duyuyorum Greta. Bunu göstermelik bir terfi olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama sadece geçici bir zaman için. Göreceksiniz, sonunda hepimiz kazanacağız. Beni hayal kırıklığına uğratmadığınız için size teşekkür ederim.
Kattanay arkasında Montanari ile birlikte kapıya yöneldi ve çıkmadan önce durup Alfieri'ye son bir defa baktı.
Doğal olarak bu süreçte gerekli olur da sizin işbirliğiniz istenirse polisin hizmetinde olacaksınız. Bununla ilgili olarak kısa bir süre sonra Doktor Klaps ziyaretinize gelecek. Kendisini tanıyor musunuz?
Hayır, Sensi kadar çekinilmesi gereken biri mi?
Politikacılarımız çok fazla cinayet romanı okuduklarından olsa gerek, bizim de Quantico'daki FBI merkezi gibi bir suç psikolojisi merkezimiz olması konusunda çok hassaslar. Bu merkezin organik tek bir adamı var, o da Klaps, bir psikolog. Söylediklerine göre oldukça donanımlı ve ince zekaya sahip bir kişi. Çok vasıflı, teknik bir kişi ama kayda değer hiçbir arkadaşı yok. Neyse, her halükarda işbirlikçi olmak zorundasınız. Oyunumuzun şu anki kuralı diğerleri zar atarken beklemek.
Greta son bir defa içinden canın cehenneme diye geçirdi.
Klaps bacak bacak üstüne atma arzusuna engel oldu. Karşısındakine rahatlatıcı hareketler sergilemek için orada değildi. Sert bir tavır takınıp hafif öne doğru eğilerek koltuğa yerleşti. Bunu itiraf etmenin bir sakıncası yoktu. Kendisininkinden çok daha şık ve rahat bir ofisteydi. Masanın diğer tarafında oturan Greta Alfieri de kendi rolünü oynuyordu. Kesinlikle güzel bir kadındı. Uzun, kızıl saçları vardı. Beyaz teni küçük çillerle süslenmişti ve yüzü az da olsa asimetrikti. Açık renkli ve ayrık gözlerine rağmen bakışları derindi. Basit kesimli şık bir tayyör giyiyordu. Koyu renk ceketinin altındaki yarı transparan beyaz gömleğinden sütyeninin danteli görünüyordu. Klaps onunla ilk defa karşılaşıyordu ve Greta Alfieri'nin canlı halinin televizyondakinden daha çekici olmasına şaşırdı. Televizyondaki yarı bedenden alınan görüntü ve bol makyajın yüzde oluşturduğu gölgeler sahip olduğu bu zarif güzelliği örtüyor, aksine gözlerini bir çeşit agresivlikle dolduruyordu. Ama canlı haliyle bu çok farklı yüz bedeni ve yumuşak hareketleriyle birleşince ortaya müthiş bir uyum çıkıyordu. Bembeyaz boynu, ucunda çok hafif bir taş olan ince altın bir kolye ile süslenmişti. Mücevhersiz ellerinin parmakları ince ve uzundu. Çok ince ve farklı kırmızı tonundaki ojeleri Klaps'e, Greta Alfieri'nin oje rengini kıyafetlerine ya da o günkü ruh haline göre değiştirdiğini düşündürdü. Ofis ve Alfieri çok zarifti ama iki farklı tipte bir zarafetti bu. Mesela ofisin görüntüsünden çok başarılı birine ait olduğu izlenimi çıkıyordu. Greta Alfieri ile arasında hiçbir bağ yoktu. Klaps onun parmak izi bırakmayacak türden bir kadın olduğuna emindi. Kadın onu karşıladığı zaman da hareketlerinde pek rahat değilmiş gibi görünüyordu. Fark edilemez nüanslardı bunlar ama buna rağmen içinde bulunduğu ortamda mükemmel bir şekilde her şeyi yönetmeye çalışıyordu. Klaps nihayet çıkarımlarını tamamladı. Hayır, burası Greta Alfieri'nin çalışma ofisi değildi. Büyük ihtimalle sadece göstermelik bir ofiste karşılamıştı Klaps'ı. Klaps kafasıyla masanın bir köşesinde duran bilgisayarı işaret ederek sordu.
E-postayı buradan mı aldınız?
Hayır, diyerek sert bir şekilde cevapladı Greta. Sırtı koltuğun arkasına yaslanmış, göğüs kısmı dikti. Elleri masadan uzak, gözleri Klaps'ın üstündeydi. Bu görüşmeyi kolaylaştırmaya hiç niyeti yoktu.
Size haber verilmiş olsa gerek, bilgisayar ağımıza gelen her türlü bilgi eş zamanlı olarak bizimkine de gelecek. Evet, bana birden fazla kez söylendi. Hem de benim konuyla ilgili fikrimin ne olacağı hiç sorgulanmadan. Kendi kişisel bilgisayarımda artık yalnız olmayacağımı bilmek çok güzel. Lafı geçmişken isme dikkat çekeyim. Kişisel bilgisayar. Tam anlamıyla kişisel olan ve iş sırrı açısından bu şekilde belirli kelimelerle korunan başka ağlar var mı?
Size kendim garanti ederim ki kimse sizin gizliliğinizi ihlal etmeyecek Bayan Alfieri. Sadece Adriana Maggezi'nin katilinin sizinle tekrar irtibata geçmesi ihtimaline karşı tetikli olacağız, o kadar. Greta alaycı ve neredeyse meydan okuyan bir ses tonuyla sordu.
Ağ bağlantısı üzerinden onun izine ulaşabileceğinizi düşünüyor musunuz?
Bunun kolay olmadığını biliyorum ama gözden kaçırmamamız gereken bir yol. Klaps ellerini kucağında birleştirdi. Greta adamın parmaklarının beyazlaştığını fark etti. Klaps ellerini sıkıyordu. Bakın, elimizde pek bir şey olmadığını düşünürsek, Burada insanın ne kadar başarılı ve marifetli olduğunu gösterebileceği bir yarıştan bahsetmiyoruz. Klebs'in yavaş çıkan sesinde kibirden ya da göstermelik bir nezaketten eser yoktu. Duygusallığınızın üstüne giderek size her şeyi anlatabilirim. Adriana Maggezi'den bahsedebilirim. Kim olduğundan, nasıl biri olduğundan, onu sizin gözünüzün önünde canlandırabilirim. Ama bu doğru olmaz. Herkes kendi davranışlarından sorumlu ve ben sizin davranışlarınızı yönlendirmek istemem. Bana gelince bu soruşturma sadece başarıyla sonuca ulaştırmam gereken bir görev değil, aynı zamanda yürütmem gereken profesyonel bir rol. Bu bir seçim. Greta Alfieri ellerini masanın kenarında dolaştırdı. Ben bu suçun sahibini ortaya çıkarmak ve kimseye tekrar zarar vermemesini sağlamak üzere onu aramayı seçtim. Bunu başkasının yapıp yapmayacağı ya da izlediğim yolda komik ve hatta aptal duruma düşecek olmam beni hiç ilgilendirmiyor. Katilin yakalanmasını istiyorum ve bu yolda en zayıf ve imkansız gibi görünen izlerim bile peşine düşmeye hazırım. Elimizde çok az şey var ve çok az zaman var. Greta Alfieri artık onu izlemiyordu, elinin altındaki soğuk masayı hissediyordu. Tamam dedi bir süre sonra, sesindeki meydan okuma ani bir tedirginlikle kayboldu. Benim görevim ne olacak? Sadece sabahları bilgisayarı açmakla mı yükümlüyüm? Hayır, buna gerek yok. Biz 24 saat takipte olacağız ve eğer yeni bir mesaj gelirse bunu anında tespit edeceğiz. Ama siz katilin benimle tekrar iletişime geçeceğine gerçekten de inanıyor musunuz? Bilmiyorum. Hem zaten benim ne düşündüğümün de pek önemi yok. Bu bir ihtimal ve biz hiçbir şeyi göz ardı etmemeliyiz. O zaman anlamadığım bir şey var. Greta Alfieri birden sözüne ara verdi. Neden görevinden geri çekildiğini sormak istiyordu. Katil aslında eylemlerinin yankı uyandırmasını istediği için onunla iletişime geçmişti. Onu seçmesinin sebebi ise Greta'nın bunu yapabilecek güçte olduğunu bilmesiydi. Ama artık Sensi sayesinde kameralardan uzakta bunu yapamazdı. Eğer bir şeyler bildirmeye devam etmek istiyorsa katilin başka birini seçmesi gerekecekti. Ve şimdi eldeki yollardan bir tanesi bilgisayar ağını takip etmekse neden katilin elinden Greta ile irtibata geçme imkanını alıyorlardı? Sensi'nin bu kararı sinirle almış olma olasılığı var mıydı? Açık olmayan nedir hanımefendi? Önemli bir şey değil. Greta Alfieri Klebs'in bakışlarını üstünde hissediyordu. Birden adamın düşüncelerini okuduğu gibi rahatsız edici bir hisse kapıldı. Peki, demek kesinlikle hiçbir şey yapmama gerek yok. Şu an için hayır. Şu an için derken? Her ihtimale karşı hazır bulunmalıyız. Belki daha ileride sizin yardımınıza ihtiyaç duyabiliriz. Greta Alfieri o gün bir defa daha kontrolün kendisinde olmadığını, neler olduğunu anlamadığını düşündü ve kendini anonim hareketler içindeki bir çark gibi hissetti. Eğer yeni bir mesaj gelirse sonrasında nasıl hareket edeceğimize karar vermemiz gerek ve bu elbette mesajın içeriğine bağlı olacak. Bu durumda sizden bir yardım talep edilebilir ya da katilin sizinle olan iletişim kanalını açık tutacak bir harekette bulunmanız istenebilir. Sonuç olarak bize zaman kazandıracak ya da bir tuzak kurmamızı sağlayacak bir yardımda bulunabilirsiniz. Klebs cebinden bir cep telefonu çıkarıp masanın üstüne koydu. Bunu sürekli açık ve şarjı dolu yanınızda taşımanızı istiyorum. Sizin nerede olduğunuzu her an tespit edebiliyor olmam gerek. İçinde benim numaralarımdan biri kayıtlı. Bana ulaşmak için yıldız işaretine basılı tutmanız yeterli. Bunu size çok uzun bir irtibata geçme işareti gibi gelen bir durumla karşılaşsanız bile hemen yapmanız gerekiyor. Uzak gibi görünse de katil sizinle farklı yollardan da irtibata geçmeye çalışabilir. Greta Alfieri bu sefer dayanamayarak konuşmaya başladı. Buna inanamıyorum. Siz gerçekten de izlenecek yolun bu olduğuna inanıyor musunuz? Kafasını arkaya devirerek saçlarını geriye attı. Benim oyun dışında kaldığımı bilmemenize imkan yok. Daha bu sabah beni haberlerdeki görevimden aldılar. Artık sizin katilinizin ilgisini çekeceğim bir durum yok. Sizin için bir avantaj değilim. Ve tüm bunlar sizin patronunuz sayesinde oldu. O zeki Doktor Sensi sayesinde. Klebs sanki onu konuşmaya davet eder gibi sessizce oturuyordu. Greta Alfieri Klebs'in kendisini bir yöne doğru itmek istediğini ve bunun içinde bulunduğu hareket tarzı olduğu izlenimine kapıldı. Gazeteci hevessizce konuşmaya devam etti. Hala katilin benimle iletişime geçeceği ümidine nasıl bağlanırsınız? Nasıl olur da bu yolda ilerleyerek durumu yönetmek üzere projeler kurgularsınız? Pratik olarak bunun tam tersi niyetindesiniz gibi duruyor. Yani katili başkalarıyla irtibata geçirmeye çalışmak.
Gerçekten de böyle gözüküyor değil mi?
Krebs'in derin bakışları sanki bir şey beklermiş gibi kadının üstünde yoğunlaştı. Bir an, sadece bir an için zihni bir sezgi bulutuna karıştı. Klebs konuşmaya başladı.
Mantıklı sebebi olmadan açık bir şekilde öldüren bir seri katili yakalamak genellikle ümitsiz ve olabilecek en zor şeydir. Katilin bir hata yapması gerekir. Eğer katilin er ya da geç kendine yeni bir kurban bulmasını beklemek istemiyorsak ona bu hatayı yaptıracak bir strateji geliştirmeliyiz.
Klebs devam etmeden önce kısa bir süre için durakladı. Greta Alfieri ise üşüdüğünü hissederek şaşırdı.
Onu şaşırtmak ve kaygan bir zemine çekmek gerekir ve bunu yapmak için de çarpık yollar seçmeye açık olmak ve yanılmayı göze almak zorundayız.
Bu durumda benim görevimden alınmam ters bir stratejik düşüncenin sonucu mu? Bunun ne olduğunu öğrenebilir miyim?
Çok ince bir buz üzerinde ilerliyoruz. Başarılı sonuca varacak bir stratejinin oluşturulması için doğru sorular yöneltmeye dikkat etmemiz gerekir.
O zaman cevaplanacak ilk soru nedir?
Klebs tereddüt etti, cevaplamak istediğinden emin değil gibiydi.
Soruların hepsi içinde bulunduğumuz senaryoya bağlı. Hepimizin bir rolü olan bir senaryo bu. Katil, polis, basın, siz Bayan Alfieri ve nihayet kurbanlar.
Evet kurbanlar, maalesef daha fazla kurban olabileceğini düşünmek zorundayız.
Düne kadar kendilerine verilen rolü oynamak üzere olan oyuncularla birlikte senaryo nasıl oluşturulabilir?
İşte size ilk soru hanımefendi. Katil ne yapardı, siz ne yapardınız? Ve hepsinden önemlisi bu durumda polis ne yapardı?
Greta Alfieri hala belirsiz olan bir şeyi görmeye başlıyordu. Gözleri ateşli düşüncelerinin hızına ihanet ediyordu.
Burada bitirelim hanımefendi. Sizin kendisini adlandırdığınız şekliyle zeki sensinin bana izin verdiğinden çok daha ileri gittim. Buna kesinlikle onaylamayacaktır.
9. ayrımın sonu. Sayfa 117.